Evet sevgili kardeşler, sizleri Rabbimizin tekrar o eşsiz tüm insanlığı kucaklayan sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar çok önemli bir bölüme götürmüştüm sizleri. Matta 26. bölümde yer alan 36. ayetten 46. ayete kadar olan o parçayı ele almıştık. Biliyorsunuz Rabbimiz çarmıh ölümüne gitmezden önce Getsemani denen bahçeye gitmişti. Ve tüm insanlığın günahlarını temsil eden o gazap kasesine yaklaştığında, o gazap kasesi içerisinde var olan gerçekler nedeniyle öncelikle onun içerisinde neler olduğunu ve bunun sonucu Rabbimizin nasıl bir duygu seline kapıldığını size açıklamaya, anlatmaya çalışmıştım. O gazap kasesini mercek altına alarak. Kısaca hatırlatmam gerekiyorsa sevgili kardeşler, o dönem gerçekten de hiç ama hiç de kolay bir süreç değildi Rabbimiz için. Bu sürecin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu, ne kadar korkunç bir süreç olduğunu Luka 22. bölümde çok açık bir şekilde önümüze konmuştu. Şu ifadelerle 44. ayette teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu diyor. Evet, Yeşaya peygamberin de ifade etmiş olduğu gazap kasesi içerisinde neler olduğunu açıklamış ve şöyle devam etmiştim. Gazap, öfke, yıkım olarak ifade edilmiş olan o Tanrı'nın öfkesini gösteren o gazap kasesine Rabbimiz baktığında tüm insanlık alemini, Adem'den başlayarak günümüze kadar gelmiş olan bütün insanlık aleminin geçmiş, şimdiki ve gelecek olan bütün günahlarını görmüştü. Evet, haberci Pavlos Romalılara yazmış olduğu mektupta 5. bölüm 12. ayette bakın bu gerçeği şu sözlerle önümüze koyuyordu. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Evet, neden? Çünkü diyor ki bu yüzden yayılmış olması nedeniyle hepsi günah işledi. İşte o yüzden özellikle altını çizdim. Tüm insanlık aleminin günahları için. O kapta bütün insanlık aleminin günahlarını gördü. Onun için haberci Pavlos tüm insanlığın günah işlediğini burada ifade ediyor. Hepsi günah işledi derken. Demek ki Rab Tanrımız o acımasız öfke kasesine baktığında Adem'den başlayarak tüm insanlığın geçmiş, gelecek ve şimdiki günahlarını görmüştü. Peki sadece tüm insanlığın günahlarını mı görmüştü o acımasız kasede? Aynı zamanda da o günahların sonucu çekeceği acıları da görmüştü sevgili kardeşler. Çünkü o günahlar için ödenmesi gereken bir bedel vardı. O acımasız çarmıhta o bedel ödenmesi gerekiyordu. İşte o çarmıhta o kusursuz bedenini feda edecek olması ve bunun sonucu çekeceği acıları çok net bir şekilde görmüştü o Getsemani bahçesinde. Luka yine bu gerçeği şu sözlerle onaylıyordu. İnsanoğlunun acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilgilerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerekir. Evet. Tüm insanlık alemi için, sizler de dahil, ben de dahil, bütün insanlık aleminin günahları için sevgili kardeşler, yaşamını verme zamanı gelmiştir Rabbimizin. Alay edilecekti, tokatlanacaktı, yüzüne etkilecekti. Ucunda, evet, metal parçaları bulunan, özellikle altını çiziyorum. Çünkü o dönemde o kırbaca baktığınız zaman paslı paslı çivilerin metal parçalarının takıldığı bir kırbaçtı. Evet, kırbaçlandığında o deriye giren metal parçaları çekildiğinde de evet deriyi aşağılara kadar indiriyordu sevgili kardeşler. Bu bize Rabbimizin bedeninin nasıl parçalanmış olduğunu ifade eder. Hatta bakın, bunu da bırakın değerli kardeşler. 3 yıl boyunca desteklemiş, öncülük etmiş, teselli etmiş Petrus bile Rab Tanrı tarafından teselli edilmiş olan, İsa Mesih tarafından teselli edilmiş olan Petrus bile onu inkar edecekti. Rab Tanrı gerçekten o kaseye baktığında emin olun Petrus'un inkar edeceğini de görmüştü. Bilmiyorum değerli kardeşler, hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Ama çok daha dahası da vardı. Kurban. Kurban. Tüm insanlığın günahını ve bunun sonucu çekeceği acıları görüyor ve bunun ötesine baktığında da değerli kardeşler, evet, o acımasız çarmıhta kurban edileceğini de net bir şekilde görmüştür Rabbimiz. Gerçekten o gün sıradan bir gün değildi. Hani kara cuma olarak ifade ediyoruz ya bugünkü gibi. Evet, kara cuma, o acımasız gün, hiçbir güne benzemeyen o acımasız gün, sıradan bir gün değildi. Tüm yeryüzü bile bu yüzden karanlığa bürünmüştü. Neden? Tüm insanlığın günahları için. Gerçekten de korkunç bir kefaret günüydü cuma günü. Adak sunakta sunulduğunda sunak kana bulanacaktı. Çünkü sunak kansız olamazdı. Evet. Hiçbir şekilde değerli kardeşler, sunak kansız olamazdı. İşte değerli kardeşler, Rabbimiz o kaseye baktığında o bedeninden, o kusursuz bedeninden akan o kusursuz kanı da görmüştü. Çivilenen eller, böğrüne saplanan mızrak, evet, kafasına takılan dikenli taç. Evet, bunun böyle olması gerekiyordu. Çünkü onun kusursuz kanı günahın bedelini ancak karşılayabilirdi. Onun için diyor kutsal söz Petrus'ta, onun kusursuz kanıyla kurtuldunuz. Evet, ne gümüşle ne de altınla. Herhangi bir dünyasal bir değerle. Hayır. Hiçbir değer bizim günahlarımıza karşılık kullanılamazdı. Ancak o kusursuz bedenden akan kan bizim günahlarımızı ortadan kaldırabilirdi. O nedenle İbraniler mektubunda 10. bölümde şu ayeti okumuştuk, 12. ayeti. Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek kurban. Evet, tek kurban. Sonsuza dek geçerli olacak tek kurban, ölüm üzerinde yengi kazanmış olan Rabbimiz İsa Mesih'in kendisiydi değerli kardeşler. Evet, sunak ortadan tamamen kalkmıştır. Rabbimizin son kurban olmasıyla. Bunun da görülebilen kanıtı neydi? Tapınaktaki o perdenin, hani kutsallar ve en kutsallar bölümünü ayıran o perdenin yukarıdan aşağıya tamamen yırtılmış olduğunu. Bunun bu şekilde gerçekleşmiş olduğu, evet, Matta 27. bölüm 51. ayette ifade ettiği gibi, bu perde yukarıdan aşağı yırtıldığında Rabbimizin de o acımasız çarmıhta bedeninin parçalanacağını, yırtılacağını, evet, açıklıyordu. Bunun aracılığıyla ancak kurtuluşumuz mümkün hale gelebilirdi. Evet, yani kurtuluş ancak ve ancak Rab Tanrı sayesinde mümkün olabilirdi. İşte o nedenle Yunus 2.9'da şu ayet okumuştuk. Kurtuluş senden gelir ya Rab. Kurtuluş, evet, Tanrı'dan bize geldi. Rab İsa Mesih aracılığıyla. Değerli kardeşler. Ve şöyle tamamlamıştım konuşmamı. Tanrı tarafından atanmış olan başkâhin yılda ancak bir kez tüm insanlığın günahları için o en kutsallar bölümüne, yani Tanrı'nın huzuruna çıkabilirdi. Ama Rabbimizin o kusursuz kanını akıtmış olması nedeniyle bizler Rab Tanrı'nın önüne her an, her dakika, her saniye ve nerede olursa olsun çıkma hakkına kavuşmuş olduk. Bu muhteşem bir gerçek sevgili kardeşler. Bu muhteşem bir gerçek. Sadece pazardan pazara değil. Her gün yatarken, dinlenirken, kalkarken, çalışırken, yürürken, evet, bir şeylerle uğraşırken Rab Tanrı'nı anımsamak, onun önüne çıkmak mümkün hale geldi. İşte İbraniler 10. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şu ayeti okuyarak noktalamıştım. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Yani özel bir grup insanın yaklaşabileceği özel bir yer yoktur artık. Her an ona yaklaşma imkanına sahibiz Tanrı'nın çocukları olarak dedik ve bu sözlerle konuyu noktalamıştım ve kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tekrar okumak istiyorum sevgili kardeşler. Önemsediğim için bu ayeti. İbraniler 10 ayet 19 ve 20. Bu nedenle, yani Rabbimiz İsa Mesih'in o acımasız çarmıhta hayatını feda etmiş olması nedeniyle, İsa'nın kanı sayesinde perdede kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Bakın, Mesih'in kusursuz kanı bizlerin yepyeni bir yola, yani yeni bir döneme başladığımızı açıklamaktadır çok net bir şekilde. Nedir bu yeni dönem? Onun huzuruna her an, herhangi bir dönem içerisinde ve her yerde çıkma hakkı. Bakın, bu çok önemli. Her an ona yaklaşabilme hakkına sahibiz. Tanrı çocukları olarak sevgili kardeşler. Evet, Rabbimiz o kaseye baktığında korkunç günahlarımızı görmüştü. Ve arkasından o günahın sonucunu gördü. Yani acıları, çekeceği acıları gördü. Ve bunun ötesine baktığında da tüm günahları için kurban olacağını, yani bedeninin parçalanacağını açık bir şekilde görmüştü. Ve dördüncü nokta ise, ki Rabbimizde gerçekten asıl acı yaratan da bu olduğunu ben düşünüyorum. Ayrılık. Terk edilmiştik. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum. Terk edilmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ben biraz olsun onu tattım. Bakın, asıl acı veren aynı Rabbe ait olan kardeşler tarafından terk edilmek, bırakılmak. Bakın değerli kardeşler, bu bana çok acı verdi. Belki sizler de kardeşler tarafından terk edildiniz. Belki sevdikleriniz tarafından terk edildiniz. Ama bakın, Rabbimiz sadece babası tarafından değil, hizmet ettiği, emek verdiği, yol gösterdiği, öncülük ettiği, teselli ettiği, yeri geldiğinde ayağa kaldırdığı, 3 yıl boyunca sadece onları düşünmüş olmasına rağmen öğrenciler bile onu terk etmişti. Sırtını dönmüştü. Bakın sevgili kardeşler, onu çarmıha gelen düşmanları bile Rabbimizi terk etti. Aslında orada kalıp çarmıha gelmiş olmanın tadını, sevincini yaşamaları gerekiyordu bu düşmanları. Ama onlar bile, bu yetmiyormuş gibi, onlar bile Rabbimizi terk etmişti. O açıdan ayrılık korkunç bir acı olduğunu ifade ettim. Baba tarafından terk edilmek. Öğrencileri tarafından terk edilmek. Bu muydu? 3 yıl ve aşkın bir süre hizmet etmenin getirisi. Bu olmalıydı. Bakın değerli kardeşler, bizim Rabbimiz seven, her şeye rağmen bizleri seven kurtarıcımız, tüm bu acılara katlanması gerekiyordu. Ne babaya yüzünü çevirebildi ne de insana. İşte bu yüzden döktüğü o ter neye dönüştü? Acının bir ifadesi olaraktan kana dönüştü. Kana. Bakın okuyup geçiyoruz. Ama bu Cuma günü. Anımsamanızı istiyorum. O Getsemani bahçesi gerçekten de acıların duyumsandığı, özümsendiği yerdi. Kendisi için değil. Senin kurtuluşun için. Sevgili kardeşim. Zeytin nasıl ki iki taş arasında ezilerek yağ akıyorsa, Rabbimiz de günahlarımız arasında ezilerek yağ gibi işte o bedeninden kanı, kan damlası olaraktan toprağa akmıştı. Acıdan kaynaklanan haykırışı bakın Matta harika bir şekilde ifade ediyor 27. bölümde. Tanrım, Tanrım 46. ayet. Beni niçin terk ettin? Evet, Tanrı neden sırtını dönmesi gerekiyordu biricik oğluna? Bakın, Davut, ben zaman zaman onu burada dile getirdim ama önemsediğim için, yeri geldiği için tekrar vurgulamayı uygun görüyorum. 1000 yıl öncesi yaşamış olan Davut bile İleriye baktığında 22. mezmurda daha çarmıh ölümünün ne olduğu bilinmiyor insanlarca. Ama Davut bunu ileride olacağını görerek 22. mezmur dile getirirken gerçekten de okuyun 22. mezmuru o acımasız çarmıhta çekilen acılar önümüze konuyor çok net bir şekilde. Evet. Rab Tanrı terk etti biricik oğlunu. Neden? İşte o mezmur yanıt veriyor bize 3. ayette, 22. mezmur 3. ayette. Oysa sen kutsalsın. Bakın. Kutsal olan ve günahlı olan, tüm insanlığın günahlarını üzerine almış olan, günah kütlesi olan kişiye Rab Tanrı, kusursuz olan Baba Tanrı nasıl bakabilirdi? İşte yanıt burada gizli. Kusursuz olmasından dolayı Baba Tanrı biricik oğluna sırtını dönmüştü. Ama diğer taraftan da adil olan Tanrı, evet, günahı görmezden de gelemezdi. Yani hiçbir şey yokmuş gibi de kesinlikle davranamazdı. Bir yargıç olarak adil olan Tanrı günahı yargılamak için biz insanların kurtuluşundan dolayı aşağı baktığında, günahı yargılamak için aşağı baktığında, evet, günahın gölgesi bile olmayan İsa'nın üzerinde tüm insanlığın günahını gördü. Evet, ondan uzaklaştı. Bu ne demektir? Sırtını ona döndü. Bakın, Rabbimiz kırbaçlandığında, değerli kardeşler, yüzüne tükürülüp dövüldüğü zaman Baba Tanrı onunla birlikteydi. Hatta o çiviler ellerine çakılırken bile Baba Tanrı onu bırakmadı. Ama bakın son 3 saat içerisinde kusursuz kanını dökerken baba tarafından terk edilmişti. Acılar adamı yapayalnız kalmıştı. Bakın Yeşaya peygamber yüzlerce yıl öncesi 700-730 yıl öncesi bakın 53. bölüm 3. ayette dedi ki yapayalnız bırakıldı. Bunu görmüştü Yeşaya ve bunu bu şekilde önümüze koyuyor. Biz olan sevgisinden dolayı Rabbimiz İsa Mesih babası tarafından yapayalnız bırakılmıştı. Buna razı oldu. Hiç yaşamadı bu deneyimi daha önce. Hiç bilmiyordu Baba Tanrı'dan ayrı kalmanın ne demek olduğunu. 3 kez, tam 3 kez, 39. ayet, 42. ayet ve 44. ayetlerde mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Ya da şöyle diyordu, eğer bu kurtuluş planı içerisinde başka bir kurtuluş planı varsa aslında o olsun diye dua ediyordu. Peki yanıt var mıydı? Yanıt yoktu kardeşim. Ama aslında şöyle söylemek istiyorum. Aslında yanıt vardı biliyor musunuz? Yanıt hayırdı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Rabbimiz dua ettiğimde Baba Tanrı sessiz kaldı. Yani şunu diyordu. Senden başka yol yok. Evet. Senden başka yol yok. Yani Rabbimiz İsa Mesih'in ölümünün dışında bizlerin kurtulabilmesi için başka bir yol yok. İşte onun için sessiz kaldı. Bu da ona bir yanıttı sevgili kardeşler. Gökler suskundu. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için diyor. Efesler Mektubu 2. bölüm 4. ayet. Onun gerekli olan cezayı bize vermemiş olması onun merhametinin, onun sevgisinin ne kadar engin, ne kadar geniş olduğunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Bakın 103. mezmurda 10. ayette şöyle okuyoruz. Günahlarımıza göre davranmaz. Evet. Suçlarımıza diyor karşılığını vermez. Neden? Hemen bir sonraki ayet 11. ayet diyor ki 103. mezmurun 11. ayeti sevgili kardeşler şöyle diyor. Gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse sevgisi de o kadar büyüktür. Bakın bunu ölçmek mümkün mü? Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafeyi mümkün değil. İşte sevgisi bu kadar büyüktü bize karşı. Bu sevgisi nedeniyle değerli kardeşler biricik oğlunu bizim için o acımasız çarmıhta feda etmesi gerekiyordu. Bizler gerçekten onunla birlikte sonsuza dek yaşama hakkına kavuşabilmek için. Onun için hep yeri geldiğinde vurgularım. Yuhanna 3.16 kutsal kitabın kalbidir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor. Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden mahvolmasın diyor. Yani helak olmasın. Yok olup gitmesin. Ebedi sonsuz yaşama
kavuşsun.
Evet. Ben bu ayeti 79'da okuduğumda, ki bu ayet aracılığıyla iman etmiştim. Allah'ım bu ne büyük sevgi diye haykırmıştım onun huzurunda. Onun, evet, onun bize olan sevgisi onun acımasız çarmıha gitmesine neden olmuştu değerli kardeşler. Evet, herkesin kurtulabileceği bir yol olduğunu bize gösteriyor. Evet. Rab Tanrı önümüze bu kurtuluşu koydu. Tüm insanlık için. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Bizler bu yola giriş yaptığımızda Rab bizi sonsuza dek yaşayacağımız yere gitmemizi sağlayacaktır. Hamdolsun. Ve orada artık ölüm olmayacak, gözyaşı da olmayacak. Yuhanna İle'ye baktığında onunla birlikte olacağımız o dönemi harika bir şekilde ifade ediyor. Vahiy 21. bölüm 4. ayette diyor ki artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Bakın Yeşaya bile bunu çok daha önceden görmüştü. 25. bölüm 8. ayette Yeşaya 25:8'de ölümü yutacak ifadesiyle. Evet değerli kardeşler. Yeşaya şöyle devam ediyor 53. bölüm 10. ayette. Rab onun ezilmesini uygun gördü. Bu neyi açıklıyor? İşte onun önünde bu kadar önemli, bu kadar değerlisin değerli kardeşim. Önemli olduğunu, değerli olduğunu açıklıyor. Evet, bu noktada bence şu soruyu sormak yerinde olur diye düşünüyorum. Madem ki İsa kapta tüm olacakları görmüştü, o zaman neden işin yürümesine, sonuçlanmasına izin verdi? Kase Tanrı'nın gazabını açıklıyordu. Öfkesini. Yani çarmıhı. Çarmıhın simgesiydi. Kase Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesiydi çünkü. Bu yüzden Yeşaya peygamber 51. bölümde gazap kasesi, 17. ayette gazap kasesi olarak betimliyor bu kaseyi. Acılıkla doluydu. Bakın seçme özgürlüğü olmasına rağmen Rabbimiz ne yaptı seçimini? Canını verme yönünde kullandı. Değerli kardeşim, gerçekten bu müthiş bir olay. Bu sevgi beni titretiyor. Bu sevgi emin olun beni Rabbime daha çok bağlanmamı sağlıyor. Bu sevgi benim daha çok heyecanla size bu sözleri paylaşmama neden oluyor. Bu sevgiyi ben size açıklayamam. Ne kadar heyecanlı da konuşsam. Rabbimiz bu şekilde sevgisini bize gösterdi. Ha, hayır deme hakkı yok muydu? Tabii ki vardı. Yuhanna bunu çok güzel ispatlıyor 18. ayette. Yuhanna 10. bölüm 18. ayette diyor ki canımı kimse benden alamaz. Bakın bu çok önemli. Ben onu kendiliğimden veriyorum. Demek ki canını vermek için de canını tekrar geri almak için de gücü vardı Rabbimizin. Ama Yuhanna 19:30'a baktığımız zaman oradaki ifade bunu çok net bir şekilde açıklıyor. Orada diyor ki kimsenin itmesiyle değerli kardeşler zorlamasıyla değil diyor ki ruhunu teslim etti. Kendi isteğiyle verdi. Zorunlu değildi. Bize olan sevgisi buna razı olmasını sağladı. Değerli kardeşler, bu sevgiyi anlamanızı istiyorum. İğrenç günahın, çekilecek olan acıların, terk edilmenin, işte parçalanan o bedenin ötesinde, yani başka bir ifadeyle o kasenin en dibinde ne gördü biliyor musunuz? Senin kurtuluşunu gördü. İşte senin kurtulacak olmanı görmüş olması onun sonuca kadar ilerlemesini sağladı. Bakın değerli kardeşler, sen kurtulasın diye Rabbimiz sona kadar dayandı. Hamdolsun. Sona kadar dayandı. Sona kadar. Düşünebiliyor musunuz? Öğrenciyle birlikte fırtınaya yakalanmıştı Rabbimiz. Elini kaldırdı ve fırtınaya sus, dalgalara da sakin ol dedi. Ne oldu? Fırtına kesildi. Dalgalar geçip gitti. Deniz süt limanı oldu. Rab doğuştan kör adama istedim ki gör dedi. Adam gördü. Işığa kavuştu. Kötürüm hastaya kalk ve yürü dedi. Adam kalktı ve yürüdü. Tek bir söz. Rab şöyle diyemez miydi? Rab İsa Mesih'i göndermeden isterim ki kurtulun. Çok daha basit olurdu. Çok daha kolay olurdu. Rabbimiz de o acımasız çarmıhta hayatını feda etmezdi. Ama bakın, tek bir söz yeterli değildi. Daha büyük bir güç gerekiyordu. Senin günahlarından kurtulabilmen için bir bedel gerekiyordu. İşte o bedel Rabbimiz İsa Mesih oldu. Kusursuz kan. Kusursuz kan. İşte o yüzden teri kan damlasına dönüşmüştü. Hiçbir iyilik yoktu bizlerde, biliyor musunuz? Rabbimizin bizler için ölüme gitmesi için hiçbir neden yoktu bizde. Hiçbir iyilik noktası bile yoktu. Bakın Yuhanna bunu harika bir şekilde önümüze koyuyor 4. bölüm 10. ayette. Sevgili kardeşler, bakın ne diyor? Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi. Ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Yani aslında Rabbimizin bize olan sevgisini o acımasız çarmıhta bize Baba Tanrı kanıtlamış oldu, göstermiş oldu. O acımasız çarmıha kadar katlanmasına neden oldu. Kapta ne varsa bütünüyle, acılarıyla, günahıyla dibine kadar içti. Bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Bakın Romalılar 5:8'de şunu okuyoruz. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. İşte olağanüstü olan bu sevgi. Katıksız arı sevgiyi bizler anlamakta güçlük çekiyoruz ve hiçbir zaman da tam olarak anlayacağımızı sanmıyorum. Ama ne yapabiliriz? Bir insan olarak sevinçle onun merhamet dolu ellerinden onu alıp kabul edebiliriz. Bakın, kabul eden herkes için kapı ardına kadar açık. Davet tüm insanlık alemi için. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, yani tüm insanlığı sevdi. Biricik oğlunu verdi. Kim için? sadece benim için değil, sizler için değil, tüm insanlık alemi için, ulus ayrımı yapmadan, cins ayrımı yapmadan, tüm insanlığı sonsuz sevgiyle sevdi. Ama kurtuluş için kişinin içeri girmesi gerekiyor. Onun için kutsal sözde ne diyor? İşte kapıda durmuş, çalıyorum. Eğer kapıyı açarsan, içeri girip seninle birlikte yemek yiyeceğim diyor. Yani beraberliğin simgesi. O beraberlik, Rab Tanrı'yla o beraberliğe sahip olmanın ön koşulu, yüreğinin kapısını açman gerekiyor. İşte sen onu yaptığında o da içeri girip seninle birlikte olup sonsuza dek yaşamanı sağlayacaktır. Değerli kardeşim. Bakın. Bu muhteşem kurtuluş karşısında aslında biliyor musunuz? Bizlerin çok şey yapmasına gerek yok. Petrus'un ilk mektubuna bakalım. Birinci bölümden bir ayet okumak istiyorum sizlere. 18. ayet diyor ki, lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Bakın bizler kurtuluşu için evet demenin ötesinde hiçbir şey yapmadık. Onun için kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Tüm her şey bizim için yapıldı, bir armağan olarak bize sunuluyor. Bizler sadece o kurtuluşu almamız, kabul etmemiz gerekiyor. Rab Tanrı günaha tutsak olan bizleri özgürlüğe kavuşturdu. Bizleri kurtararak. Eğer sonuç buysa, bizlere düşen nedir? Hani dedim ya, aslında çok şey yapmamıza gerek yok. Ama bir şey yapmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onu da haberci Pavlos, Korintos'a yazdığı ilk mektupta 6. bölümde bakın harika bir şekilde önümüze koyuyor. Sonuç buysa onun için diyor Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani Rab Tanrı'yı yaşamınızda yüceltin. Sözlerinizle, davranışlarınızla, tutumunuzla, duruşunuzla ona yücelik getirin. Neden? Çünkü bu beden bana ait değil. 1. Korintoslar 6. bölümün 20. ayetinde orada bize çok net bir şekilde yine söyleniyor. Rab Tanrı'nın kanıyla satın aldığı bir beden. Bize ait değil. O zaman bana ait olmayan bir bedeni kendi istek ve arzularım için kullanamam. Aslında kendi istek ve arzularım için kullanırken bile ona yücelik getirmem gerekiyor sevgili kardeşler. O zaman şunu söylemek istiyorum. Gelin bu önemli günde, Cuma günü, gelin imanlılar olarak, Rabbin çocukları olarak hayatımızda ona yücelik getirerek yaşamaya devam edelim. Onu hoşnut ederek.